Merhabalar, ben İsmail Kohan.
Merhabalar, ben Elif Aydın.
Gav Gündem, Göç ve Diaspora Podcast serisine hoş geldiniz. Merhabalar, bugünkü konuğumuz Sayın Derya Canpolat. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum.
Hoş buldum.
Derya Canpolat hocamız Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı'nda doktora adayıdır. Hocamızın uluslararası göç ve diaspora alanlarında çalışmaları da bulunmaktadır. Aslında bu konuyla ilgileniyorsunuz değil mi hocam genel olarak?
Evet, evet hocam.
Şimdi hocamızın yazdıkları makaleler ve yazılardan hareketle bir de hocamızın çalıştığı alana yönelik bir tartışmalı kavram olarak diasporayı konuşacağız. Günümüzde yaklaşık 281 milyon insan farklı amaçlar ile kendi ülkelerini terk ederek başka ülkelere gitmektedirler. Bunların bir kısmı çalışma, eğitim ve başka sebeplerle giderken bir kısmı ise siyasi ve ekonomik istikrarsızlıktan dolayı kendi ülkelerini bırakmaktadırlar. Şimdi bu giden insanlar aslında gittikleri ülkede bir toplum oluşturuyorlar. Hem kendi kültürlerini kaybetmemek için hem de birbirisine uzakta yaşadıkları için yardım etmek amacıyla. Şimdi bunlar bir taraftan yaşadıkları ülkeye uyum sağlamaya çalışıyorlar. Diğer taraftan kendi geldikleri kaynak menşe ülkelerinden kopmamak istiyorlar. Acaba bu grupları diaspora olarak tanıtabilir miyiz?
Hocam şöyle ki her diaspora bir göçtür ama her göç bir diaspora değildir.
Her diaspora bir göçtür
ancak
ama her göç
bir diaspora değil. Şöyle ki aslında diaspora çok tartışmalı bir kavram. Çünkü pek çok akademisyen göçün niteliğine ve oluşum sürecine göre farklı şekilde tanımlıyor diasporayı. Ve bu yüzden de evrensel olarak kabul edilmiş bir tanımı yok. Ama işte Robin Cohen olsun, Schaeffer olsun, Safran olsun pek çok akademisyenin yapmış olduğu tanımlamaları göz önünde bulundurursak bir göçmen grubu diaspora olarak kabul edebilmemiz için o grubun ortak bir kültüre, kimliğe, bir tarihi hafızaya ve ortak bir kadere sahip olması lazım. Ve bulundukları ülkelerde ortak bir etnik grup bilincini belli bir süre güçlü bir şekilde sürdürmüş olması lazım. Ve aynı zamanda hem ana vatanlarıyla olan bağını korumaları hem de dünyadaki diğer ülkelerde kendi etnik kimliklerinden olan kişilerle iletişim halinde olmaları gerekir. Yani bir toplum düşünün, ortak hafızaya, kültüre ve kimliğe sahip ve bu ülkede buluşmuş kişilerle iletişim halinde ve ana vatanlarına olan aidiyetleri de devam ediyor. Bu tarz grupları diaspora olarak adlandırabiliriz.
Mesela yurt dışında yaşayan Türkler deyince aklımıza doğrudan bazen diaspora kavramı gelmeyebiliyor. Yani diaspora aslında herkesin çok da aşina olduğu bir kavram değil.
Doğrudur.
Şu anda beyin göçüyle yurt dışına giden Türkleri diasporanın bir parçası olarak görebilir miyiz? Ya da yurt dışında yaşayan bütün Türkleri diasporanın bir parçası olarak addedebilir miyiz?
Şimdi şöyle bir grubu diaspora olarak tanımlayabilmek için çeşitli noktalar var demiştim zaten. Bunun yanında kişilerin de kendini nasıl tanımladığı önemli. Yani bir dışarıdan tanımlanma var, bir de içeriden tanımlanma var. Fakat şimdi biz Türk diasporası dediğimiz zaman Türk diasporasının ana gövdesini 1961 anlaşmasıyla işte ikili iş gücü sözleşmeleriyle Batı Avrupa'ya giden Türk iş gücü göçmenleri temsil ediyor. Yani ilk Türk diasporası dediğimiz zaman oluşum 1961'den başlayıp günümüze kadar devam eden bir grup geliyor. Fakat yıllar içerisinde zaman değiştikçe siyasi nedenlerle Türkiye'den göç edenler, iltica edenler, daha sonra eğitim amaçlı gidenler, beyin göçü dediniz mesela, beyin göçü çerçevesinde yurt dışına gidenler, orada kalanlar ve nesillerini orada devam ettiren kişiler de pek tabii ki diaspora kavramı çerçevesine konulabilir.
Kendilerini nasıl tanımladıkları da önemli.
Evet, evet. Çünkü mesela Türkiye'den kırgın olarak ayrılan kişiler, Türkiye'ye aidiyet beslemeyen, aidiyet hissetmeyen kişiler kendisini Türk diasporasının bir parçası olarak kabul etmeyebilirler. Aynı zamanda bazı ülkelerde diaspora kavramına da bir tepki var. Yani çok siyasallaşmış bir kelime, biz bunu kabul etmiyoruz diyen bir grup da var. Yani bazı ülkelerde böyle hassasiyetlere sahip olan kişiler de var. Çünkü diyorlar ki nerede olursak olalım bizim vatanımız zaten Türkiye. İçeride veya dışarıda olmak bir şey fark etmiyor. Ama aynı zamanda biz buranın da vatandaşıyız. Veya biz buranın da ekmeğini yiyoruz, suyunu içiyoruz. Burada da bir toplumun parçasıyız. Diaspora gibi bir siyasi kavram veya bir ayrıştırma istemiyoruz diyen gruplar da var. Dolayısıyla bizim diaspora olarak tanımlamamızın yanı sıra onların da kendisini bu topluluğun içinde görmesi gerekir ki diğer ülkelerle ve Türkiye ile olan bağlarını da kuvvetlendirsin, iletişimlerini devam ettirsin ve ortak ülküde buluşabilsin.
Şimdi diaspora dediğimiz zaman kuşakların da söz konusu olabilir. Yani giden insanların oradaki geçirdikleri zaman. Şimdi biz 1961 tarihlerinden itibaren Batı'ya, özellikle Avrupa'ya göç eden Türklerden bahsettiğimiz zaman burada birinci kuşak ile ikinci, üçüncü ve dördüncü kuşak arasında diaspora tanımı konusunda bir farklılık var mı?
Hocam, diaspora kavramının oturabilmesi için zaman çok önemli. Fakat kuşaklar arasında bir ayrım yapmak, birinci kuşak diasporaya dahil ama dördüncü kuşak dahil değil demek doğru değil. Çünkü diaspora dediğimiz zaman zaten özünde kimlik vardır. Kimlik ve aidiyet vardır. Yani siz kendi kültürünüzü, kimliğinizi, sahip olduğunuz ortak manevi değerleri bir kenara bıraktığınızda hangi nesil olursanız olun zaten diaspora olarak kendinizi kabul etmiyorsunuz ki bu grubun bir parçası olasınız.
Evet.
Ama beşinci nesilde olsa, birinci nesilde olsa hala Türkçe konuşan veya işte Türkiye'nin milli milli bayramlarında veya dini bayramlarında bir araya gelen, bu özel günleri kutlayan, milli marşa sahip çıkan kişiler, yani milli kimliğinden taviz vermeyen kişiler ve tabii ki Türkiye'nin gelişmesi için, Türkiye'nin daha ileriye gitmesi için buraya gelip yatırım yapanlar. Mesela çok örnek var hocam. Yani yurt dışında yaşayıp orada şirket kurup da gelip yatırımlarını Türkiye'ye yapanlar mesela. Veya işte orada yaşayıp hem çifte vatandaş olup veya hala Türk vatandaşlığını koruyan kişiler mesela Türkiye seçimlerinde oy kullanıyorlar. Yani bu da bir aidiyet göstergesidir. Mesela bunun için işte üçüncü nesil veya dördüncü nesili ayrıştırmak doğru değil. Önemli olan özünde o kimliği ve manevi duyguları koruyup zamanla bu duygudan da kopmayıp izleyen nesillere de aktaran kişileri dahil edebiliriz diyebilirim.
O zaman diasporada aidiyet önemli faktörlerden birisi.
Evet, evet hocam. Doğrudur.
Diaspora deyince benim aklıma direkt ilk olarak Yahudi diasporası geliyordu önceden. Daha sonrasında Türk diasporası gelmeye başladı. Fakat farklı nedenlerle oluşmuş diasporalar gibi görünüyor bunlar. Siz de daha önce farklı diaspora çeşitleri olduğundan bahsetmiştiniz. Bugün de zaten ana konumuz Kazara diaspora. Diasporalar nasıl oluşur ya da farklılıklarının sebepleri neler? Yani diaspora çeşitleri neler? Bunlardan biraz bahsedebilir miyiz?
Tabii ki bahsedebiliriz. Öncelikle bir insanı veya bir grubu göç etmeye iten sebepler vardır. Ya da bulunduğunuz yerde hiç kıpırdamadan bir anda diaspora olabilirsiniz.
Bu çok ilginç işte yani bugün.
Evet, tamam,
evet, farklı bir konu. Yahudi diasporasının aklınıza gelmesi çok normal. Çünkü zaten diaspora kavramı Yahudilerle bilinen ve özdeşleşen bir kelime aslında. Yahudiler sürgün olmuştur. Ve sürgün oldukları ve kendilerinde hak olarak gördükleri, vaat edilmiş topraklara geri dönme arzusu taşıdıkları için kendilerini Yahudi diasporası olarak görürler. Ve şu an devletleri olmasına rağmen dünyanın pek çok yerinde bulunan örgütlü ve çok iyi mobilize olmuş bir Yahudi lobisi vardır mesela. Ama bununla birlikte farklı türler de mevcut. Bu arada Yahudi diasporası kurban diasporası olarak da adlandırılır. Aynı zamanda işte tipik, klasik diaspora örneğidir. Buna Filistin diasporası da dahil. Çünkü onlar da yerinden ediliyorlar. Kendi istekleri dışında vatanlarından ayrılmak mecburiyetinde kalıyorlar. Bunlara ek olarak bir de emperyal ya da sömürge diasporaları var. Buna da İngiliz diasporasını örnek verebiliriz. Ya da ticaret amacıyla çeşitli yerlere gitmiş, dağılmış ve orada mobilize olmuş gruplar var, diasporalar var. Bunlara örnek de Çin ve Hint diasporaları.
Bu iş gücü diasporasından daha farklı, benzer bir amaç gibi görünse de.
Evet, daha farklı. İş gücü diasporalarına örnek verebileceğimiz diasporalar da Türk diasporası ve İtalyan diasporası olabilir. İş gücü de zaten küresel bir çalışma arayışının sonucu veya işte ikili anlaşmalarla belli bir süre gidip çalışıp para kazanmak. Ya işte bunun sonucunda dönmek ana vatana ya da dönmeyerek bulunduğun ülkede kalmak. Ki zaten kaldıkları için, orada kök saldıkları için, orada yeni nesillere ulaştıkları için diaspora oluyorlar. Zaten dönmüş olsalardı diaspora olmayacaklardı. Belli bir süre göçmen olacaklardı. Bununla birlikte bir de postmodern diasporalar diyebileceğimiz bir grup var. Bunlara da Karayip diasporalarını örnek verebiliriz. Dediğim gibi bunların, bu çeşitlerin oluşması diasporanın tamamen oluşma motivasyonuna göre belirleniyor. Vatanından sürüldün, travmatik bir şekilde ayrıldın, ortak hafızaya sahipsin, ortak kimliğin var, kültürel mirasın var ama farklı bir yerlerdesin, dağıldın. Dünyanın her tarafına dağıldın ama ülkün o vatan için çalışmak veya o vatana özlem duymak.
Ya da ister istemez kültür ve kimlik silinemediği ya da nesiller boyunca taşınan bir şey olduğu için ister istemez bir aidiyet oluşuyor ana vatana dair. Zaten tabii insanın ki hep köklerine merakı olmuştur.
Hocam zaten şöyle bir durum var. Yani yurt dışındalar diye bu insanlar hiç ana vatanlarına gelmiyor veya ana vatanlarını özlemiyor yahut haberlerde takip etmiyor değil. Yani fırsat buldukça ülkesine gelenler de var, ülkesinde yatırım yapanlar da var, ülkesinde aile bireyleri bulunanlar var, akrabaları olan var. Yani bir bağ var arada. Motomot bir kopukluk yok ya da %100 bir kopukluk yok. Veya işte çalışıyor, kazancını gönderiyor. Döviz girdisi oluyor. Hem ailesine katkısı oluyor hem ülke ekonomisine katkısı oluyor. Bu şekilde bir iletişim ve etkileşim var. Mesela bizim Türk diasporamızda yaz mevsimlerinde buraya gelirler. Burada tatillerini geçirirler. Burada alışveriş yaparlar. Orada kazandıklarını burada harcarlar. Yani öyle bir bağ var.
Göçün ekonomik katkılarından bahsedilirken hep ülkeye döviz girdisinden söz edilir mesela. Hı-hı. Bir faktör olarak sadece. Türkiye için de çok önemli bir döviz kaynağı aynı zamanda.
Kesinlikle öyle. Geçenlerde bir yerde okumuştum. Yabancı bir turist günde $400 harcarken Türkiye'de Türk diasporamızın mensupları geldikleri zaman mesela günde $1000 harcama yapıyor şeklinde bir yazı okumuştum ki gerçekten doğrudur ve ülkenin kalkınmasında da çok büyük katkıları olmuştur. Önceki yıllarda ekonomimiz kötü olduğu zamanlarda örneğin onların göndermiş oldukları dövizlerle ülkenin ekonomisine müthiş bir katkı sağlanmıştır. Yani bunu göz ardı edemeyiz.
Şimdi burada diaspora dediğimiz zaman hocamız diasporayı oluşturan toplumların ülkelerine geri dönüş umudu var diye o şekilde tanımlamıştı diasporayı.
Evet hocam, şöyle bir durum var ki bu biraz tartışmalı. Bazı akademisyenler ülkeye geri dönüşü diaspora kavramına ekliyor. Bu şekilde diasporayı tanımlıyor ama bazı akademisyenler de buna gerek olmadığını söylüyor. Ki zaten günümüz şartları da yani küreselleşen dünyaya baktığımız zaman böyle bir şeyin gerekliliği de aslında yok. Ülkesine dönüp dönmemesi önemli değil. Mesela şu an az önce Yahudi diasporasından bahsettik. Yani İsrail'de yaşayan Yahudi nüfusu kaç, dünyadaki Yahudi nüfusu kaç? Yani gelmeleri gerekmiyor veya dönme umudu da olması gerekmiyor. Aidiyet dediğiniz zaten illa geri dönüş değildir hocam. Sizin aidiyet dediğiniz şey o ülkeyle geliştirdiğiniz bağlardır. İthalat, ihracat olsun, kültürel bağlar olsun, işte turizm zamanları gidiş gelişleriniz olsun. Ve bunu daha da arttırabilirsiniz. Aile ziyaretleri olsun ve aynı zamanda ülkenizi dışarıda bir kültür elçisi misali temsil etmeniz olsun. Bu aidiyetle alakalı bir şey. Dönme ülkünüz olabilir, olmayabilir, fark etmez fakat bir diasporadan bahsetmemiz için bana göre yani benim fikrim ana vatana geri dönüş şart değil.
Şimdi tam bu noktada ben kazara diasporayı tartışmak istiyorum. Çünkü geri dönüş dedik ama kazara diaspora zaten bulunduğu yerde kazara diaspora olan bir topluluk. Ve zaten topraklarını terk etmiş değil, öyle değil mi?
Evet.
Fakat devletlerin sınırları değişiyor. Yani orada da aslında bir farklı türlü bir aidiyet problemi ortaya çıkıyor. Yani kendi kültürünü, kimliğini devam ettirebiliyor. Fakat egemen olan devlet değiştiği için öteki konumuna düşüyor mu? Kazara diaspora nedir hocam?
Şöyle, doğru söylediniz. Az önce de bahsetmiştim. Hani bazen de bulunduğumuz yerden ayrılmadan diaspora haline gelebiliyoruz dedim. Tam olarak böyle, sınır değişimi. Şimdi hepimizin bildiği gibi tarih boyunca devletler yükselir, çöker, dağılır. Ve bu sınır hareketliliği akabinde sosyal ve kültürel etkiler bırakır insanlar üzerinde. Şimdi bu kazara diaspora kavramı da tam olarak bu sınır hareketliliğinden doğuyor. Los Angeles, California Üniversitesi'nden sosyoloji profesörü Rogers Brubaker'ın tanımlamasıdır kazara diaspora ve çok yaygın kullanılmayan bir kavram. Ben bu konuya da dikkat çektiğimiz için çok mutluyum bu yayında. Çünkü böyle bir kavram var ve konuşulması gerekiyor. Şimdi bahsettik ki hani sürülüyor vatanından veya bir yere gidiyor ama kazara diaspora hiçbir yere gitmeden bir anda oluşuyor. Nasıl oluyor? Genellikle siyasi alanın dramatik ve travmatik bir şekilde insanların fikri alınmadan, insanların katılımı sağlanmadan bir anda yeniden belirlenmesi ve o kaldığın sınırlar içerisinde yeni kurulan devletin vatandaşı olarak yaşamını devam ettirdiğin bir şey. Yani kazara diasporadan anladığımız bu. Şöyle ki, devlet sınırlarının savaşlar veya benzeri gibi durumlar nedeniyle değişmesinin bir sonucu olarak yerinden edilmeden vatanından edilmiş kimselerin oluşturduğu bir diaspora türü.
Peki buna örnek hangi ülkeler gösterilebilir?
Şöyle,
topluluklar diyeyim.
Şöyle, tarihte örnekleri var. Hatta biz çok göçmen ülkesi olarak biliriz ama Almanya'nın da kazara diasporası vardır. Bugün Yugoslavya'nın da vardır. Çekoslovakya'nın da vardır. Sovyet Rusya'nın da vardır. Birazcık Sovyet Rusya'yı konuşabiliriz. Sovyet Rusya dağıldıktan sonra yeni oluşan devletlerde etnik bir Rus kimlik kaldı. Yani bugün Kazakistan'da Ruslar Kazakistan nüfusunun %15'ini oluşturuyor. Veya işte Kırgızistan'da %60'tan fazla Rus etnik kimlik var. Veya işte geçtiğimiz yıl Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilanı etmesinin sebeplerinden bir tanesi de Ukrayna'da bulunan Rus azınlıklardı. İşte
gerekçesi.
Evet, gerekçelerinden bir tanesi buydu. Putin 1948 soykırım sözleşmesini gündeme getirerek Ukrayna içindeki etnik Ruslara karşı bir asimilasyon tehlikesi var. Ben Rusları koruyacağım dedi ve Ukrayna'ya giriyorum dedi mesela.
Ve bir kısımda zaten Rusya'ya katılmak istedi.
Kesinlikle öyle. Bu da etnik kimlikle alakalı. Çünkü orada bulunan bir etnik Rus azınlık var. Ve bir örnek de Osmanlı Devleti'nden geliyor. Bizim de aşina olduğumuz topraklardan, Balkanlardan. Bugün Balkanlarda da Osmanlı Bakiyesi diyerek bugün adlandırdığımız soydaşlarımız aslında bizim kazara diasporaya örnek olan gruplar. Ki mesela Bulgaristan Türkleri yoğundur. Çok güzel de bir örnektir kazara diasporaya.
Şimdi Osmanlı'dan bahsettiğiniz sonra Bulgaristan'ı örnek olarak söylediniz. Bulgaristan Türkleri nasıl kazara diasporası olarak örnek sayılabilir? Halbuki mesela yıllar geçmiş, o toplum yaşadığı bölgeye bir şekilde uyum sağlamış. Orasının kurallarıyla yaşıyor. Peki bunları nasıl biz kazara diasporası, yani Osmanlı'nın kazara diasporası olarak tanımlayabiliriz? Doğru mu yoksa Türkiye mi diyeyim?
Türkiye diyelim hocam.
Tamam.
Osmanlı bakiyesi olarak adlandırıyoruz.
Tamam.
Çünkü.
Türkiye kazara diasporası olarak nasıl adlandırabiliriz?
Şöyle söyleyeyim hocam. Şimdi 500 küsur yıl boyunca çok uluslu Osmanlı Devleti'nin gayrimüslim tebaası olarak bugünkü Bulgaristan yaşadı ve oradaki halk. Fakat 19. yüzyılda milliyetçilik akımının etkisiyle ayaklanıp 20. yüzyılda da devletlerini kurduklarında ister istemez o sınırların ani değişimi nedeniyle sınırları içerisinde Türk ve Müslüman bir grup kaldı. Bu azınlıklar Bulgaristan Türkleri. Peki bu Bulgaristan Türklerini oluşturan nüfus kimlerdir? Bundan bahsedelim. Zamanında Osmanlı Devleti'nin Anadolu'dan bölgeye yerleştirdiği Müslüman yörükler. Osmanlı himayesi altında Müslümanlığı ve Türklüğü kabul etmiş Slavlar. Ayrıca Osmanlı Devleti'nden önce bölgeye göç etmiş Gagavuz Türkleri. Ve aynı zamanda Türk dilini benimsemiş, yani Türkçe konuşan Pomaklar ile Müslüman Romanları da kapsıyor bu grup. Ve şu an En son nüfus sayımına göre 6,5 milyon olan Bulgaristan nüfusunun %10'unu Bulgaristan Türkleri oluşturmakta. Yani böyle bir grup var ve bu grubun da bir Kazanrar diaspora oluşturma süreci bu şekilde başlıyor. Bir anda sınır değişiyor. Osmanlı tebaasına aitken bir anda Bulgaristan vatandaşı oluyorlar. Rızaları dışında vatandaşlığı değişiyor. Ve o ülkede kök salmaya başlıyorlar. Yalnız burada benim bahsettiğim kişiler arasında şu an Bulgaristan'da yaşayan 2000'den fazla Türk nüfus var. Türk vatandaşlığına sahip. Onlar bu gruba dahil değil. Kazanrar diasporası dediğimiz kişiler Osmanlı Devleti çok ulus devletlere bölünürken orada kalmış ve hala milli kimliğini koruyup bugüne kadar taşımış ve Türkiye'ye ait hisseden grubu temsil ediyor. Yani bunlar Bulgar vatandaşı, Bulgaristan vatandaşı. Türk vatandaşı değiller. Zaten Kazanrar diasporayı diğer diasporalardan ayıran nokta da bu. Sınır değiştikten sonra hangi sınırın içinde kalıyorsanız vatandaşlığınız orası oluyor direkt. Ama atıyorum bir iş gücü diasporası olsaydı, bizim Türkiye'den Almanya'ya gidenler gibi mesela, orada bir süre Türk vatandaşı olarak kaldılar. İsteyenler Türk vatandaşı olarak kalmaya devam ettiler. Bazıları Alman vatandaşlığına geçtiler, bazıları çifte vatandaşlığa geçtiler. Bazıları da işte mavi kart uygulaması ile işte çifte vatandaşlık gibi böyle hem Türkiye'deki bazı haklardan yararlanabildiler hem de işte Alman vatandaşı olarak yaşamlarını sürdürdüler. Buradaki Bulgaristan'daki Türkler, yani Bulgaristan Türkleri, Kazanrar diasporaya örnek teşkil eden Bulgaristan Türkleri, Bulgaristan vatandaşı olan kişiler ama Türkçe konuşan, Türk kültür ve kimliğini benimseyen ve bugüne kadar taşıyan kişiler.
Bu bana direkt yani ulus devlet oluşumunun bir sonucu gibi geldi. Hatta yanlışsan beni düzeltin. Diaspora kavramı da sanki ulus devlet süreciyle ilişkili. Yani çok okuma yapmadığım için o zaman da bilmiyorum. Mesela imparatorluklar döneminde, yani işte Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu gibi İmparatorlukların olduğu zamanlarda diaspora diyebileceğimiz bir toplulukları var mıydı diye düşünüyorum devletlerin. Çünkü hani ulaşım imkanları da daha kısıtlı. Belki o giden kişilerden haber almak da bu kadar mümkün değil. Yani mutlaka vardır gidip yaşamaya başlayan. Ama o zamanlar için diaspora kavramından bahsedebilir miyiz diye bir soru geldi bir anda. Yoksa yeni bir kavram mı? Çünkü Kazanrar diaspora da tam o ara süreçte oluşan bir şey gibi yani.
Yani diaspora kavramından bahsetmek için orta çağa gitmek yeterli. Yani mutlaka o bahsettiğiniz ülkelerin imparatorluklarını dağıldıktan sonra oluşan ülkelerde etnik azınlıklar kalmıştır. Dönem itibariyle diaspora olarak tanımlanmamışlardır o dönemde. Çünkü diaspora denildiği zaman tipik olarak Yahudi diasporası akla geliyordu. Daha sonra diaspora kavramı çeşitlendi. İşte iş gücü diasporası ortaya çıktı ya da işte ticaret diasporaları, postmodern diasporalar. Bunlar daha sonra çeşitlenerek katlandı.
Yani
ama
şöyle bölüyorum, kavramsallaştırmadan ziyade bizim yurdumuzun dışında böyle bir topluluk var diye bir politika gütme süreci olmuş mu acaba? Yani sadece kavramsallaştırmadan bahsetmiyorum. Yani o toplulukların farkında olarak politika geliştirmiş mi acaba devletler ya da ilişkiler kurmuşlar?
Şimdi tam da Elif Hocam'ın sorduğu sorudan hareketle zaten bunlar o ülkede azınlık ve her türlü şeye de maruz kalabilirler. Şimdi siz Bulgaristan'daki Türklerin, yani Türkiye'nin Kazar diasporası olarak tanımlanan bir gruptan bahsettiniz. Peki onların durumu nasıl? Acaba bu kavramsal çerçeveden çıkarak onların kültürünü ve diğer şeylerini korumak açısından bu ülkeler neler yapıyor, neler yapılması gerekiyor?
Şöyle söyleyeyim, ben tarih boyunca ülkeler azınlıklarına, diasporalarına karşı kayıtsız kalamıyorlar haliyle. Politikalarda üretilmiştir. Bulgaristan'daki Türklerin durumu da aynı şekilde. İlk defa işte Bulgaristan kurulduğu zaman Berlin Anlaşması ile Osmanlı Devleti ve Bulgaristan'ın arasında yapılan Berlin Anlaşması ile Bulgaristan orada bulunan Türkleri azınlık olarak kabul etti ve bu statüde onların haklarını koruyacağına dair teminat verdi. Mesela işte Türkçe eğitim alması veya işte haklarının korunması gibi. Ancak zamanla Bulgaristan'da değişen yönetimler ve geçiş yaptığı rejimler, rejimlerin yansımasıyla bunda değişiklikler yaşandı. İlk başta Türklerin Türkçe okul açmasına izin verilirken daha sonra bu okulların kapandığını görüyoruz. Şimdi şöyle, milli varlığını korumak için Türk dili ve kültürünü yaşatmaya çalışıyor bu Kazara diaspora üyeleri. Bulgaristan Türkleri de aynı şekilde. 1960'larda az önce de bahsettiğim gibi Türk ve Bulgar okulları birleştirilip 1970'lerde okullarda Türkçe öğretimine son verildi. Ve Türkler Türkçe eğitimden mahrum bırakıldılar. 1984'te ise yine bir rejim değişikliği oldu ve Bulgaristan'da Türk bulunmadığı anlayışı benimsendi. Ve bu kişiler aslında Osmanlı döneminde zorla Müslümanlaştırılmış Bulgarlar olarak kabul edildi. Yani etnik olmasa da kültürel bir asimilasyona bu insanlar maruz bırakıldı. Bu insanlar yok sayıldı. Bu insanların Türkçe isimlerinin değiştirilmesi, Bulgar isimleriyle değiştirilmesi istendi. Bulgar okullarına gitmeleri istendi. Ve onlar da bu kültürel asimilasyona direndiler aslında. Ve mesela örnek vermek gerekirse hepimizin çok yakından tanıdığı milli hal tercihimiz Naim Süleymanoğlu. Yani Bulgaristan Türklerine yapılan bu kültürel asimilasyonu olimpiyat şampiyonu olduğu zaman bütün dünyaya haykırdı. Veya işte bu Türk dilini korumak ve yaşatmak konusunda yine Bulgaristan Türkleri çok çabaladılar. Mesela Türk Öğretmenler Birliği'ni kurdular. Türkiye Latin alfabesine geçtiği zaman onlar da Latin alfabesine geçmek istediler ve bunun için girişimde bulundular. Ve geçtiler de Türkiye'den sonra Latin alfabesini kullanan ikinci ülkedir mesela Bulgaristan. Ve Türkçe onlar için önemli. Çünkü nedir? Milli kimlik. Milli varlıktır. Ve Türklerle iletişim sağlaması açısından da bir köprü vazifesi kurar. Hem dünyadaki Türklerle hem de Türkiye'deki Türklerle. Bir soydaşlık bağı sağlaması bakımından. Türkiye'nin de bu konuda yapmış olduğu çalışmalar oldu bu süreçte. Örneğin kültürel asimilasyona maruz kaldıkları zamanlarda Türkiye ikili göç anlaşmaları imzaladı Bulgaristan'la ve oradaki belli bir nüfusun Türkiye'ye gelmesi için ön ayak oldu.
Veya anlaşması mesela.
Aynen. Veya işte Bulgaristan Türklerinin maruz kaldığı etnik soykırımı hem uluslararası arenada gündeme getirdiler hem de Bulgaristan'la ikili diyaloglar halinde gündeme getirdiler. 1989'da tekrar bir rejim değişikliği oldu Bulgaristan'da ve demokratik döneme geçildi. 1991'de de yeni bir Bulgaristan anayasası kabul edildi ve bunda da Bulgarca resmi dil kabul edildi. Ancak ana dili Bulgarca olmayan vatandaşlara ana dillerini öğrenme ve kullanma hakkı garanti edildi. Ve zaten ardından AB'ye, Avrupa Birliği'ne üye oldu. Anayasasında da Türkleri, Bulgaristan Türklerini ana dili Bulgarca olmayan Bulgar vatandaşları olarak tanımladı. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bulgaristan her ne kadar anayasasında böyle tanımlasa ve haklarını garanti altına alsa ve aynı zamanda AB'ye üye olsa da Avrupa Konseyi tarafından Avrupa'nın kültürel mirası olan azınlık dillerini koruma ve geliştirme adına ortaya konulan Avrupa Sözleşmesi'ni onaylamadı. Dolayısıyla her ne kadar yasal bir çerçeve sağlamış bulunsa da, yani öyle görünse de aslında pratikte öyle değil. Sosyal ayrımcılık gözeterek idari prosedürler, erteleme veya geçiştirme yoluyla Bulgaristan Türklerinin ana dilinde eğitimi erişmesini engellemeye yönelik çabaları var. Ve böyle bu motivasyon da kırıcı bir şey. Ve aynı zamanda Bulgaristan Türklerinde Türkiye'den beklentileri var ve Türkiye'nin buna vermiş olduğu cevaplar var. Örneğin YTB ile, Yunus Emre Enstitüsü ile veya Maarif Vakfı ile veya Türk Dil Kurumu ile Türkiye orada bulunan Bulgaristan Türklerine Türkçe materyal sağlıyor veya burs sağlıyor ya da yaz okulları, eğitimler, Türkçe seminerler gibi projelerle oradaki Türklerin Türkçeden kopmamasını ve milli kimliklerini korumasına yönelik çalışmalar yapıyor.
Çünkü dil kimliğin en büyük taşıyıcısı ve aidiyetin en büyük parçalarından biri.
Aynen. Rahmetli Hayri Süleymanoğlu Yenisoy'un bir sözü vardır. Türklük ruhu Türk çeyle yoğrulur diye. Kendisi de Bulgaristan Türklerinin maruz kaldığı durumları ortaya koymak ve bunlara çözüm bulmak amacıyla çok değerli çalışmalar ortaya koymuştur. Kendisini rahmetle anıyorum şu an. Sizlerin huzurunda gerçekten Türkçenin önemini ve milli kimliğin korunmasında ve yaşatılmasındaki rolünü çok güzel vurgulamıştır. Oradaki Bulgaristan Türkleri de ellerinden geldiği kadar her türlü baskı ve zulme direnerek bugüne kadar korumaya çalıştılar.
Çok güzel bir yayındı bence, güzel bir sohbetti. Toparlayacak olursak yani söylemek istediğiniz başka bir şey var mı?
Çok teşekkür ediyorum beni konuk aldığınız için. Bugün sizlerle çok da önemli konuları konuştuk. Diasporayı konuştuk, Kazara diasporayı konuştuk, Bulgaristan Türklerini konuştuk. Benim bu çerçevede ekleyecek bir şeyim yok ama dinleyicilerimize Cefer Gül'ü Naim Süleymanoğlu filmini izlemelerini gerçekten yürekten öneririm. Hem de bunun üzerine çok güzel bir şey olur, pekiştirme olur.
Ben izlemiştim hocam, çok da iyi bir film. Evet.
Gerçekten ben de iki kere seyrettim ve ikisinde de böyle çok duygusal anlar yaşadım. O yüzden dinleyicilerimize de öneririm.
Bu podcast'ten itibaren de artık reklam yapma mız gerektiğini düşünüyorum ben. Bizi Instagram'dan, Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Göç Vakfı olarak aratırsanız bulabilirsiniz. Film önerileri, kitap önerileri yapıyoruz. Güncel gelişmelere dair paylaşımlarımız olacak ilerleyen dönemlerde. Diasporanın ve göçün güncel tartışmalarını analiz ettiğimiz analiz yayınlarımız var. Web sitemizi de takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Gal Perspektif yayınlarından çıkan çok kıymetli eserler var. Herkesin ilgisini çekmediğini biliyoruz. O yüzden biz de ilgisi olanlara duyurmak ihtiyacı duyuyoruz.
Hatta hocam burada şeyi de ilave edeyim. Göç Araştırmaları Vakfı olarak 3 alanda çalışıyoruz. Eğitim, araştırma ve yayın. Eğitimlerimiz de devam ediyor. Bu konuda değerli hocalarımızın tecrübelerinden de faydalanmalarını sağlayabiliriz.
Evet, bekliyoruz. Kendinize iyi bakın.